Podcast dinle de telaşsız samimiyet başlıyor.
Herkese merhaba. Telaşsız Samimiyet'in 7. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Aren hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Bugün biraz daha ikinci dediğimiz gibi her zaman biliyorsunuz bir spor. Bir de gündem yapmaya özen gösteriyoruz. Başka türlü içeriklerimiz de olacak ilerleyen dönemlerde.
Ekonomi de yapıyoruz ikinci.
Ya işte evet, ekonomi, siyaset, gündem diyelim. Tabii öncelikle şuraya bir temas etmeden geçmemek lazım. Maalesef Türkiye'de konu da hem bununla alakalı ama önce bu kadınlara, çocuklara, aslında masum insanlara diyebileceğimiz gelinen şiddet boyutu. Ülkedeki çürümüşlüğü, aslında belli olan çürümüşlüğü adalette, eğitimde. Böyle son bir aydır insanların suratına bam bam diye çarpıyor. Çok tabii canımız sıkkın. Artık yani insanların çok şu cümle çok rahat kuruluyor bu ülkede. Bence en üzüntüsü bu. İnsanların kendini, yani insanlar güvenli hissetmiyor.
Şu an
bu çok acı bir cümle.
Bak yani. Sen bunu demeden önümdeki kağıda güvende hissetmiyoruz yazdım, biliyor musun? Evet.
Olay demek, tamamen bu
demek
yani.
Demek herkese çok dokunan bir cümle. Evet. Hem kendi adımıza, sevdiklerimiz, eşimiz, yani çok sıkıntılı bir durum abi. Yani hiçbir şey konuşma, bunu konuş. Saatlerce bunu konuş. Ama senin benim çözebileceğim veya yorum beyan edebileceğimiz bir konudan çok daha ötesi. Yani böyle oturup üzerine çok tartışma değil. Hemen çabuk yaptırımların başladığını herkes görmek istiyor. Yani oturup ben televizyonda bu konunun konuşulduğunu görmek istemiyorum abi.
Yüzü bravo. Bence de. Saatlerce böyle yok o adam ne dedi, yok burada şu hukukta şu yargıç
ya.
Bu hakim. Bunları geçeceğiz.
Bunlar
abi.
Bizim huzurumuzu kaçırmaktan başka bir... Ben artık abi konuşulan konuşuldu artık. Bu konu yeni değil abi.
Değil,
yeni gibi de servis edilmesinden yoruldum ben artık.
İlk bak bu konu bir de çok enteresan. Bunların ilki, ben de o kızla aynı dershaneye gidiyordum rahmetli. Münevver Karabulut'la başladı tabii. Ben çok görüyordum ya. Yani bir muhabbetim yoktu da. İlk onunla başladı hatırlıyorum. Ve çok bak enteresan, müthiş bir ironi ya da nüans mı desen ne dedi. Bu olaylar böyle şu an çok konuşulurken çocuğun mezarı açıldı tekrar. Biz ona da güvenmiyoruz mesela.
Evet, o başka bir şey ama
hayır, çok başka
doğru,
bir şey de şunu diyorum yani. Onunla yani düşün, bu kızın olayı ilk olmuş da bu bütün insanların yüreğine ateş düştü. Sonra mesela Özgecan çok büyük olay olmuştu. Evet. Biz hatta şirkette bununla ilgili bir video çekmiştik farkındalık için falan. Dediğin şuna katkı yapmak istiyordum. Bunlar yeni değil yani. Ya yani böyle hadi bir oturalım, bir komisyon kuralım. Partilerle siyasi temaslarda bulunuyoruz vesaire. Bu çok can sıkıcı, çok sinir bozucu. Ben net söylüyorum abi. Ben eşim, ben gezerken tek başına rahatsızım abi.
Ben
istediğini de.
De
yani. Rahatsızım ya. Ben kendim de ya. Ben de yani. Ben kendimi bir nebze koruyabilirim bir şeyden. Tabii karşında bir silah, bir şey. Biz de bunları konuşuyoruz ya. İnanılmaz yani. Bizim şirketteki de söylüyorum abi. Araba kullanırken ya adam istiyorsa ananıza sövsün. Geçin gidin abi. Bilmiyor ki. Kafana sıkabilir yani.
Çok kötü bir durum bu ya.
Ya bunu bilerek
bunu da normalleştirdik.
Evet. İnanılmaz bir şey bu yani. Emrah Sefa Gürkan çok güzel bir float yazdı bununla ilgili. Hocamıza da selam olsun. Çok güzel bir şey söylemiş en son. Buraya nasıl geldiğimiz değil de nereye gittiğimiz daha korkutucu bence. Bence esas
problem. Onu diyorum, hiçbir şey yapılmıyor ki. Şimdi
yani
bunu...
Ne olacak mesela? Bunun şeyi ne? Yani bir sonraki step'i ne?
Abi o kadar çirkin şeyler konuşuluyor ki Engin. Bu olayların bu anayasa değişikliğini çanak tutması için gözüm
var,
olduğuna
tabii
dair.
Ki.
Yani
ben
o kadar...
Şu yani... anki ekonomi gündemiyle alakalı.
Bu kabul edilebilir bir şey değil abi ya. Oradan buralara falan.
Buradan bir... şuraya bağlayayım müsaadenle.
Yazıklar olsun. Böyle kapatacağım.
Buradan şuraya bağlayacağım. Bu benim de kısmen içinde bulunduğum bir linç hadisesi oldu.
Ne zaman?
Uras Kaygılar olduğuyla alakalı ve başka işte yüz yüzeyken konuşuruzun solistiyle de alakalı. Mesela daha önce bu konularla ilgili eleştirilen, topluma doğru örnek olmuyorsan diyen insanlara karşı bir linç durumu oldu. Burada da şunu diyeceğim. Devlete şu an bir sen bunun sorumlusu sensin denemediği için, denmek akla gelmediği için, dendiği zaman hiçbir destekçi olmadığı için.
Sonuç alınamadığı için.
İçin. Sen ne yapıyorsun? Aa Uraz orada. Uraz ne yapmıştı? Şöyle bir resimde yer almıştı. Bu şeyler Uraz yüzünden oluyor. Yüz yüzeyken konuşuyorsun soruyorsun. Tamam yaptığını şey yapmıyorum. Hani bir kadınla ilgili bir davası oldu da. Ya o adam öyle yaptı diye mi oluyor ya bunlar? Siz deseniz bu ülkenin İçişleri Bakanı nerede? Bu ülkenin emniyeti nerede? 5 tane 10 tane sabıkalı adam kafa kesip tövbe estağfurullah kulenin üstünden kafayı aşağı atıyor abi. Bu nedir? Nerede yaşıyoruz ya? Burası Purge filmi mi yani?
Abi insanlar öfkelerini bir yere kusacaklar. Yanlış yere kusuyorlar.
Bir de bu var. Bir de böyle geri gidiyoruz yani. Total rezalet, kepazelik. Umarım buradan zaten
yazıklar
ilk
olsun.
Evet,
ben bunu yazıklar olsun. Hiç söyleyecek
hashtag
bir şey
yazıklar olsun.
Bu kadar yazıklar olsun. Geç.
Şimdi Discord'a gelelim.
Geç Discord'a.
Bu konuyla
geç.
Alakalı zaten.
Burada ne güzel oynar oynardık biz Discord'da.
Evet. Hala da oynanıyor gençler. Tabii Discord
oynuyor.
Çok önemli bir mecra gaming için. Ya Discord için biraz yaşlandık diyebiliriz. Ya yani yok bu arada oyun yine bir multiplayer Civ 7 geliyor biliyorsun.
Oynayamıyoruz abi bence.
Civ 7 geliyor.
Beceremiyor olabilir miyiz?
Civilization 7'yi oynarız.
Oynarız.
Şimdi Discord hemen biz tabii yönetip regüle edemediğimiz için ilk aklımıza gelen uygulamayı yaptık yine. Discord'da engel koyduk. Şimdi tabii ki de orada olan şeyler hiç hoş değil. Bence orada bunları anmayalım bile. Küçük çocuklara, kızlara yaptıklarına.
Tabii.
Fakat burada biz şeyi konuşacağız. Abi yani o zaman alkol içiyor adam, karısını ya da adamı bir şey yapıyor, alkolü de yasakla. Yani tek bildiğimiz yöntem bu. Tabii ki uç bir örnek verdim ama.
Abi panikliyoruz. Yani regülasyon olmadığı için, ne yapacağımızı bilmediğimiz için panikleyip kapat hemen. Şunu bir kapat.
Sonrasında şunu bir kapat ama.
Şunu bir kapat. Düşüneceğiz yani ne yapacağımızı. Adamı bulacağız. Ne bileyim ben. Bunu nasıl azaltacağımızı düşün. Bir kapat önce şunu. Ya bu tam bir kepazelik. Yani kısa vadede tamam. Şu an ilk defa olsa bir şey kapatırsın, bir regülasyon yaparsın, açarsın ama bize böyle bir şey olmuyor ki. Bize kapat aç ya baba sorun ya, denetleme firması bir tane lazım, bunlara özel, anladın mı? Bunlar iletişim halinde kalacaksın. Ne oldu abi, kötü içerik mi var? İşte 45 dakika süre vereceksin platforma. Diyecek ki kardeşim 45 dakika içerisinde bu öyle bir içerik şu şartlarda
tespit edildiğinde
hemen kaldırılacak. Kaldırılmadı mı? Ağır para cezaları, kapama değil.
Evet. 45 dakika mı yapmadın? Atıyorum bilmem ne vergisi, bilmem öyle. Ya,
bilmem
progresif ceza vereceksin.
Bilmem kaç yüz milyon dolar ceza. Bak bakalım adam, bu zaten kendi içinde 5 tane adam koysalar bunu yapay zekayla tespit ederler. Çok basit şeyler bunlar. Ama kapatma nereden çıktı?
Bir abi? De 10 tane app var abi. Bunlarla konuşsana sen en baştan. Böyle şeyler olduğu belli. Ya internette neler oluyor bir de abi? Hani böyle ya tam sen Discord engel getirdin, Telegram ne olacak? Telegram'da neler dönüyor? Dönmüyor mu?
İşte abi hepsi aynı.
Kapatsana Telegram'da.
Ama işte o kapama mevzusu değil. Onu baştan oturacaksın.
Evet abi.
Denetleyeceksin. Bir de bunları maddi yaptırım yapacaksın. Para. Yani evet. Bu şirketler niye var abi? Para kazanmak için. Onu elinden al. Kapamak ne? Sen kapadığın zaman ona zarar veriyorsun maddi olarak da. Normal adam da oradan işini gücünü
kendi
yapan.
Kendi ekonomine de zarar
mesela,
veriyorsun.
Sen sırf ona zarar vermenin yolu nedir? Sırf ona zarar vermenin yolu ona para cezası kesmektir.
Bu arada Discord'u sadece oyun gibi düşünme. Oyun firmaları ve çoğunlukla developerların konuştuğu da bir yer aynı zamanda. Yani Discord'da gerçekten büyük bir, ya çok tabii devasa bir, yeni yeni oluyor ama Discord'da bir ekonomi, bir etkileşim dönen bir yer. Hani tamam multiplayer beraber çocuk oynayanlar tamam, hani onların engellenmesi ekonomiye zarar değil ama diğer türlü bir zarar var. Bunlar bir de en üzüldüğüm, bunlar hiç hesaplanmıyordur da. Ya şöyle oluyordur diyalog. Ya Discord bize bu verileri vermedi. Ha öyle mi? Kapatın o zaman şunları bir bakalım. Dediğin gibi böyledir ya diyalog. Bir önden ben bunun ön şeyini alayım.
Ya veri
önünü alayım,
de
bir konuşayım. Ya tamam veri versin bak bunlar.
Veri versin abi.
Ben Discord'u savunduğum için demiyorum da sen devlet olarak, bir üst akıl olarak bunu böyle yönetmezsin yani.
Bak ortada bir suç oluyor ya, herhangi bir platformda biri ya bir illegal bir grup kuruyor ya birine işte saldırıda bulunuyor vesaire. İki kişi, biri kurum biri şahıs. Platform ceza alacak, yapan kişi ceza alacak. Çok basit yani bu.
Evet.
Bak platform ceza alacak, yapan kişiyi tespit edeceksin. Platformla birlikte ortak çalışarak yapan kişiyi tespit edeceksin, bir de ona ceza vereceksin. Kapama nereden çıktı abi?
56-51 sayılı 5000'e yani 56-51 diye yanlış okudum. 5651 sayılı kanunda yer alan çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtmiş Adalet Bakanımız Tunç. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz neler olacak. Discord da mutlaka tahminen yani geri adım atacaktır. Atsın da ama bunları düzenleyin arkadaşlar.
Başta
ya.
Yapacağımız
Twitter'ı düzenleyin, Instagram'ı düzenleyin. Bunlar hadiselere gelmeden o adamlarla masaya oturun. Herkesi çağırıyorsunuz, Ankara'ya danışmanlık alıyorsunuz. Biliyorum bunları. Dijitale önem verilmiyor değil.
Konuş Engin, konuş.
Danışmanlık alıyorsunuz. Bu danışmanlıkları dinleyin. Kimlerden alıyordunuzu da biliyorum.
Dur kes.
Dinleyin. Evet. Buradan önce şeye geçelim.
Aha.
Ya burada çok böyle üzerine aslında konuşmak çok detaylı, somut bir verimiz yok elimizde. Belli başlı yatırımlar var. Şimdi dünyada bu AI ve teknoloji konusundaki yatırımlardan dolayı çok geride kaldık. Bu da bir şöyle gündeme geldi. Onda bir background'unu verelim. Artık yapay zeka teknolojileri için bile santraller bağlanmaya başlanacak. Çünkü şu an zaten yapay zekanın önündeki en büyük engel, hem şu an oyunun ekran kartı çipleriyle hareket ediyoruz yapay zekayı kullanırken. Ona özel çip lazım. Bir de enerji. Enerji kısmını böyle işte tesislerle sırf bunlara bağlayacak, sırf yapay zeka teknolojilerine ait tesisler oluşacağı söyleniyor. Artı 4-5 milyar dolarlık artık böyle haberler, yatırım haberleri minik kalmaya başladı Avrupa için. Bundan sebep bizde de tam o sırada işte Köfteci Yusuf domuz eti tartışmaları sırasında çok böyle şey oldu. Gündemlerimizin ne kadar farklılaştığı anlaşıldı. Çok geride kaldık. Hakikaten oyunlardaki gibi yani resmen geride kaldık. Bununla ilgili ne düşünüyorsun?
Abi bir kere birçok sebep var ama önce ana sebebi konuşalım, sonra da onun sebeplerini konuşalım istiyorum. Şimdi sen teknoloji ithal edersen, bir şey ithal etmek ne demek?
Parayla dışarıdan satın almak demek.
Önce o başkası yaptı demek abi.
Evet.
Ya sen nasıl ithal ederek adamla yarışabilirsin? Yani evet. Bir şeyi adam yapıyor, içselleştiriyor, süreçlerini
know-how
hakim.
Geliştiriyor.
Oradan deneyimini almış.
Eğitimini geliştiriyor, adam yetiştiriyor.
Sen alıp buraya getiriyorsun abi, biz teknolojiyi biz de kullanıyoruz. Oğlum adam öbürüne geçti. Sen hiçbir know-how geliştiremedin. Yani sen bu durumda bir kere teknolojiyi falan yakalayamazsın. Yani teknoloji olanı hemen buraya getirmek, yani geçmişteki Rönesans reform gibi bir şey değil bu. Orada olanı alalım falan. Yani burada hemen çok hızlı gelişiyor olaylar. Senin bunu geliştiren taraf olman lazım. Bunu niye yapamıyoruz? Yani niye hep ithal ediyoruz abi? En önemli konu nitelikli iş gücü. Yani bunu yapacak insanı bir kere yetiştirmiyoruz zaten. Bir, öyle bir sistemimiz yok. Yani eğitim sistemimiz yok. İki, devlet bu konuda söylüyor. Ya Ar-Ge yatırımlarıyla alakalı daha bir 15-20 gün önce bir baktım. Teşvik. Ne teşvikler var? Giriyorsun içi boş. Alman için deve yani 50 tane takla atman lazım bir tane Ar-Ge yatırım alacaksın diye. Ve meblağlar gerçekten çok komik ve sürdürülebilir değil yani. O yüzden hem devlet senin arkanda değil, senin nitelikli iş gücün yok, inovasyon kültürün yok. Bak.
Yok.
Ya hep böyle.
Ama bak burada dikkat çekmek istediğim bir kelime var. Onu bence vurgulaman lazım. Kültür. Ya inovasyon çok kültürü.
Üç. Bak bu üç. İnovasyon
kültürü değil. İnovasyon kültürü. O çok önemli.
Yani sen insanı yetiştirip devletini buna destekletsen bile çok uzun süreceğini anlatmaya çalışıyorum bunu. Evet. Yani o kültürün oluşması
tabii
lazım.
Canım,
sen taklit kültürüyle ilerle yani.
Hep de böyleydik ya. Biraz artık acaba kendimizin ne olduğuna dair bir kabul mü etsek ya? Oradan başlar bu arada.
Kabul edelim, gelişelim.
Oradan başlar.
Ama bu üçüncüsü bu sürecin böyle hemen böyle şık parmaklarını şıklattığın kadar çabuk olmayacağını gösteriyor. Zaten sabırsız bir yani
toplumuz.
Bu üçün farkında olsak bu dördü nasıl çözeceğiz abi? Bu sabırsızlıkla sen nasıl bu konuda?
Ya o çözülür. İkisini çözersen o sabırsızlığı da yener ya, gelirsin oraya.
Bilmiyorum yani ya o yüzden bunların çözülmesi lazım. Bunları da çözersin? Bir şekilde devlet olayın içine girecek. Yani burada en hızlı neyi başlatırsın? Bir kere devlet desteklerini
başlatırsın. Abi her zaman biz ne öğrettiler üniversitede biz her zaman? Devlet en hızlı bu işi yapacak adam. En hızlı başka bir institution yok bunu yapabilecek. Bu konuyla değil de sana birkaç bir şey göndereceğim yapay zeka ile ilgili. Bir araştırmalara girdim bu konuyla alakalı. Yapay zekanın belirtildiği kadar yani bir aksi görüş var. Kötü anlamında demiyor yani. O kadar hızlı dönüştürmeyecek bize dair. Birkaç şey atacağım. Onları sen de bakarsın. Bu yapay zekaya özel bir içerik yapmak istiyorum. Evet. Şimdi buradan yine bizden gidelim o zaman. En son Amerika seçimlerine gelelim. Savunma sanayi fonu diye bir şey uyduruldu değil. Çünkü sana hemen geçmişini vereyim. 13 Kasım 1985'te Merkez Bankası önderliğinde kurulmuş bir fon bu. Yani yeni bir şey değil. Önce öyle bir bilgililiği var. Bu normalde işte sürmüş. O zamanlar tabii Kıbrıs Barış Harekatı, şey dönemler, hani ülkenin daha karışık olduğu darbe zamanları vesaire, böyle kaotik dönemler gibi bir tabii durumda mantıklı. Fakat daha sonra bunun 10 Temmuz'da arka planda bir harekatı yapıldığı anlaşılıyor. Adı değişiyor vesaire. Sonra bugüne geliyoruz. Geçen sene normalde 2024 yılı için bütçede büyüklüğü bu fonun %10'muş. Yani 162,5 milyar TL'lik hali hazırda bir para var burada zaten. Yani ayrılan da öyle söyleniyor. Fakat tabii AK Parti'nin en hem siyasi propaganda olarak da kullandığı bir malzeme savunma sanayi. Çok da anlaşılabilir. Bunda bir şey yok. Siyaset yapılıyor sonuçta ama Türkiye'de sanki, yani sana topu öyle atacağım. Bu arada çok kısa bilgi verelim. İşte noterdeki işlemlerden bir pay alınacak. Ev satış alışta bir pay alınacak. Kredi kartı borçları ve limiti üstünden bir para alınacak. Bir vergi topu alacak. Bir TRT bandrolü gibi düşünebilirsiniz.
At topu at.
Bu şu topu şöyle atayım.
Dayanamıyorum at.
Bu böyle yani sanki her vergiyi düzenli topladık da. İki tane konuyla atacağım topu. Bir, her vergiyi düzenli topladık da bu mu kaldı? İki, senin önce fon toplaman gereken yer halktan ekstra olarak savunma sanayi fonu mudur?
Şimdi şöyle abi, öncelikle ben şunu söyleyeyim sorularına geçmeden önce. Bir kere bizim ülkemizde şöyle bir yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum ben. Çok aşırı vergi alınıyor bizden diye bir söylem var. Üzerimizdeki vergi yükü çok fazla diye bir söylem var. Ben buna çok fazla katılmıyorum.
Neden? Yani
çünkü şöyle, alınması gereken vergiler alınmayıp saçma sapan yerden vergiler alınınca gereksiz bir bizden vergi alınıyormuş gibi. Ama burada total, alt totale baktığımız zaman belki de alınması gerekenden az vergi alınıyor çıkabilir. Alınması gereken vergiler alınsa, yani sen bir tane araba alırken iki tane daha araba devlete almaktansa şu bankaya yatırdığın paraların bir vergisini ödesen.
Ya da şeyin ev satış alış.
Veya ev satış alışlarda gayrimenkullerini bir gerçek değerden gösterip alım satım vergisi veyahut da gayrimenkullerin vergilerini bir ödesen. Acaba
vergi yüzsüz olmasan.
Acaba bu savunma sanayi fonu bu kadar senin gözüne gelir mi? Yani o zaman böyle bir şey belki olmayacak. Ya böyle saçma sapan vergiler olmayacak. Yani bizim ülkede çok vergi alınmasından ziyade onu çünkü bilmiyoruz tam bence. Bir adam gibi vergi almayı bilmiyoruz ki. Yani
hayır, açıklanmadığı bence, için düzgün.
Bence
bu arada
hükümet vergi almayı bilmiyor. Yani onu bilmiyor derken o da farkında da şunu yapamıyor abi, sözünü unutma.
Sayıştay bu arada şunu çok söyleyeyim. Sayıştay 3 senedir bunu düzgün açıklamıyor bu arada.
Müdahale edemediği için diğer dediklerime, yani paraya bankayı yatırmaya denetim getiremediği için. Ne bileyim ben, gayrimenkuller üstünden gerçek vergiyi toplayamadığı için saçma sapan arabadır, iPhone'dur. Yani yeni çık, yani çok böyle ses getirmeyecek yerlerden vergileri almaya çalışıyor. Çünkü öbürlerine müdahale edemiyor. Öyle bir yani altyapısı, denetim sistemi veya yandaşlar, bilmiyorum artık oralara girmeyelim. Birçok sebepten ana yeri yapmayıp danadan toplamaya çalışıyor. Bu sefer de çok göze batıyor. Yoksa bu ülkede vergi hakkıyla alınsa böyle saçma sapan vergiler alınmasına gerek yok abi. Devlet bizim şu an olduğu halden 5 kat daha zengin olur. Ha, onu yerler yemezler, o ayrı konu.
Ya ben ilk,
sen bu arada bir şey sormuş.
İlk soruya cevap vermiş oldun. İkinci soruda savunma sanayine gerek var mıydı gibi bir soruydu.
Gerek var mı derken savunma sanayi önemli ama bunun için sen normal vergilerini al, oradan savunma sanayine ayır.
Tamam.
Savunma sanayi adı altında vergi al. Neden sen tepki topluyorsun?
Şu anki gündemde ben bir fırsatçılık gibi görüyorum. Şu anki Orta Doğu'nun durumu sebebiyle.
He, çok ses etmez. Ya bizim halk zaten vergiye ses etmez.
Ya zaten etmez de buna hiç etmez.
Gerek
sen
yok böyle şeyler.
Sen deseydin ki
yapmak.
Atıyorum şimdi mesela ülkeyle alakalı, yani evet, müzelere, evet, kültür sanata, müzelerin daha iyileştirilmesi için vergi topluyoruz deseydin ayağa kalkmıştı ortalık.
Çok acı. Evet, doğru.
Son konumuza geçiyoruz. Biraz bugün uzattık bu bölümü. Yapacak
uzattık
bir şey
mı?
Yok. Biraz uzattık, evet,
seviyorsun,
ama
konuşmayı seviyorsun.
Bu konuyu konuşmadan geçmeyelim. Amerikan seçimlerini kapısına dayandık.
Burayı hızlı geç. Amerikalılar bu kadar konuşmuyor.
Ya abi ama
hızlı geç.
Konuşuyorlar. Bu arada sana şey tavsiye ediyorum. Geçen programda da söylemiş miydim acaba? Evet, söyledim. CNN'le BBC'yi Digitürk'te 141. ve 144. kanal, yanlış hatırlamıyorsam. Muazzam. Tık tık tık, böyle bizim gibi saatlerce böyle tık tık tık söylüyor diğer habere geçiyor, orada oraya gidiyor var, müthiş.
Seversin.
O yüzden onlar da konuşuyorlar, tabii ki biz de çok konuşuyoruz. Neden? Çünkü bizde Amerika zaten Marshall yardımları 1950-60'tan beri biz Amerika ile beraber yaşayan, NATO ile beraber, ya yani biz böyleyiz. Amerika ile beraber yaşıyoruz biz. O yüzden Kamala Harris, Donald Trump yarışına doğrunun son anlarındayız. Başkan yardımcıları olarak Kamala Harris'in, başkan yardımcısının çok etkisi olduğu söyleniyor. Böyle bir iddia var. Ama Trump'ın çok güçlü bir kemik. Özellikle Orta Amerika ve yavaş yavaş da nasıl diyeyim, doğu tarafının biraz ya güney doğu tarafındaki yerlerden iyi oy alacağı söyleniyor. Genel bu konuyla ilgili gözlemlerin, çok kısa alalım çünkü hakikaten çok uzattık.
Abi
nedir? Harris mi, Trump mı?
Harris önde gibi gözüküyor. Önde gibi gözüküyor. Bence de alır.
Hani çok önemli bir destekçileri var.
Öyle de bir ortaya bir iddia atalım. Şöyle, ben şuna biraz baktım. Yani hani bu seçimin sonucundan Türkiye nasıl etkilenir?
Tabii,
hani
öyle bakmak.
Beni ilgilendiren o abi.
Yani herhalde
canım. Oturup saatlerce bunu konuşan insan var. Yani.
Evet.
Amerika ekonomisi, Amerika siyaseti öyle olur böyle olur. Ya sen sana etkisine bak. Şimdi burada Kamala Harris kazanırsa bu özgürlükçü, işte böyle insan haklarına falan çok hassas bir insan. Bizim,
göreceğiz onu.
Bizim bence öyle bir havası var en azından.
Evet, yok,
bizim ülkede
öyle
de bu konu sıkıntılı malum.
Evet.
Oradan bizim üzerimize bir baskı oluşturabilir. Yani bizim kider umursar mı umursamaz ayrı, ama hani dış ilişkilerde bu konu gündeme daha çok gelebilir. Türkiye'de işte eşitlik.
Bizimkilerin pozisyonu bence çok net ya.
İşte
Trump yani.
Tabii canım.
Evet.
Onun öbür tarafta tabii Trump'la ilişkiler, kişisel ilişkileri iyi. Sen biliyorsun.
Putin'in iyi.
Putin'in de iyi.
Evet. Gecelerde beraber da oluyorlarmış.
Ya abi arada. Gecelerde ya.
Geceleri bir araya geliyorlarmış diyorlar abi. Bilmiyorum, öyle bir söylenti.
Nerede geliyorlarmış abi bir araya?
Var abi, var. Trump'la
Amerika'da
Putin'in
mı, Rusya'da mı?
Yeri belli değil.
Yeri belli değil, değil mi? O bize
ya
o kadar.
Trump'la Putin'in yakın olmadığını bilmeyen kalmadı artık. O yüzden yani ben sen bitir, ben
ama,
konuyla ilgili birkaç
işte,
kelam edeceğim.
Tamam, evet, onu seviyorsun o konuları. O yüzden hani ülkenin üstünde bu eşitlik anlamında baskı oluşturur Harris, ama bence Trump'a göre şey daha iyi olur. Trump çok ciddi bir belirsizlik oluşturuyor ya abi.
Doğru. Doğru.
İlişkilerde böyle, evet, her an bir şey olabilirmiş gibi. Öteki tarafta Kamala'yla birazcık daha uzun vadeli ve stabil ilişkiler kurulabilir. O da bizim kafamız kafamızı biraz daha rahat ettirir. Hem ekonomik anlamda hem bilmiyorum belki savunma sanayinde falan bir şeyler yapılabilir. Ticaret de başlayabilir. Hani böyle daha stabil, daha ne olduğu belli olan. Çünkü sonuçta biz dolara bağlıyız. Amerika ile ilişkilerimiz stabil olsun çok isteriz.
Tabii yani ki.
Oradan long diyor bir şeyler. Bizimki bir şeyler. Bunlar birbirlerine girerler.
Tabii, neler oldu? Rahip Brunson muhabbeti
Trump'la. Tabii tabii. O Trump'la
mektup yüzden, hadisesi.
Yani artısı eksisini böyle görüyorum. Ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Sen şu şeye gel bakayım. Birlikte ne yapıyorlar?
Yani birlikte bilmiyorum işte avcılık olabilir.
Avcılık mı?
Avcılık diyorlar. Gece avcılığı.
Bir Okan Buruk diyorsun. Bir
bir şey demiyorum abi. Okan Buruk da gerçi avcılık seviyormuş. Ama işte şimdi çok şükür var işte. Şuna geleyim, toparlayayım çok goy goya vurmadan.
Evet,
Trump'la yaşanılan sorunlar sebebiyle bizimkileri mutlaka Trump'a bir çekincesi olacaktır ama ben maalesef şu anda Türkiye'yi yöneten akılla aynı pozisyondayım. Trump'ın bize daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Bir, Trump'ın bizim çevre bölgemizdeki askeri operasyonu azaltacağı, bunun da Orta Doğu'da ki karışıklığı azaltacağını düşünüyorum. Çünkü neden? Orta Doğu'nun şu an niye karışık? İsrail kime güveniyor? Amerika'ya. Tabii ki Amerika evet. Doğal olarak İsrail'i her zaman korur. Ama belli bir seviyesi var bunun. Yani gemiler gitti, notalar veriliyor. İşte İsrail Lübnan'ı vuruyor, Amerika bir şey demiyor. İran İsrail'i vuruyor, Amerika kınıyor falan. Böyle bir durum var. Ben bunun biraz azalacağını düşünüyorum. Artı Harris'in, yani ben ne zaman Amerika'da demokrat sol kesim dediğimiz başa geldiyse bunun genel bir ajandası oluyor abi dünya üstünde. Benim gözlemlerim bu tamamen. Ve bu ajanda sonunda savaş getiriyor bence. Ve dünya şu an buna çok müsait. Trump'ın bundan kaçınacağına yönelik hep söylemleri oldu. İsrail-Ukrayna muhabbetinde, Orta Doğu muhabbetinde de. Yani Amerika müthiş bir katalizör. Harris'in dünyadaki gerilimi tırmandıracağını, aksine beklenenin aksine Trump diye düşünenlerin. Trump'ın şu an dünyaya daha iyi geleceğini düşünüyorum artık bize. Bir de son Trump'la ilgili tabii ki en büyük problem bence çevre konusu. Gitti Paris Anlaşması'ndan çıktı. Bok varmış gibi. O konular tabii sıkıntı abi, ama ben biraz Trumpçıyım.
Abi stabil adam değil ya. Yani kısa değil bak de. Kısa vadede dediklerin fayda sağlar. Kabul ediyorum ama uzun vadede Trump her an her şeyi yapabilen bir yani bir Amerika herkes için sıkıntı bence ya. Bilmiyorum.
Doğru. Ben bu da doğru. Bu arada Harris'in ajandasının belli olmasının avantajları da olacaktır i̇şte, tabii ki. Dünyanın gittiği yerle ilgili.
Böyle bir şey değil yani. Hani sabah evet. Kalktık acaba ne olacak denmemesi gerekiyor.
Ben bu zamana kadar ki dediğim gibi yani Trump'ın sanki yani Türkiye'ye ve kısa vadede doğru senin dediğin de olabilir. Uzun vadede şey olabilir ama kısa vadede daha çok şeyimizi harcayacağımız.
Çünkü FED'e de müdahale edecek bu.
Ya FED o kadar edemez de konuşacak. Yani edemez FED'e. Amerika öyle değil de biliyorsun sen de ama hani.
Belli olmaz bu.
Neyse. Evet. Seçimlerden sonra burada hemen onu da değerlendiririz tabii. Ben Trumpçı, Alan Harris'çi oldu bu durumda.
Evet.
Bakalım kim kazanacak göreceğiz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümü biraz uzattık ama konuşacak konular birikmişti. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Podcast dinle de telaşsız samimiyet bitti.